oyun severler retro dünyasını konu ettiğimiz podcast yayınlarımızın yeni bir kaydıyla karşınızdayız. Ben Serkan Arslan, yanımda tabii ki Cengiz Ermiş.
Merhabalar.
Rul Varol.
Selamlar.
Ve Ozan Sarı var.
Merhaba.
Cengiz Ermiş'e YouTube ve Instagram üzerinden Cengiz Retro Game Room, Ozan Sarı'ya Tumblr üzerinden Sunday Picker ve bana da Blogger ve YouTube üzerinden Oyun Laboratuvarı adı altında ulaşabilirsiniz. Rul Varol ise an itibariyle sosyal ağ hesaplarına herhangi birini kullanmıyor. Kendisine elatarisi@gmail.com mail adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca da podcast yayınlarımızı retropodcast.blogspot.com adresinden dinlemeniz mümkün. Bu bölümde herhangi bir gündem, yani gözümüze takılan bir şey olmadı. Neden? Çünkü son iki kaydı arka arkaya yaptık. Yani arada bir iki gün olduğu için gündem değil. Direkt konumuza geçeceğiz. Bu hafta ne konuşacağız?
Bu hafta şöyle bir durum var. Yani biz hepimiz ilgi alanlarımız gereği bit pazarından veya ikinci el sitelerinden retro cihazlar, nostaljik makineler alma yönünde eğilimi olan insanlarız. Eğer bu podcast'i dinliyorsanız da sizde de öyle bir tehlike her zaman var. Fakat bu cihazlar her zaman yanlarında en optimum, en uygun kabloyla gelmiyorlar sonuçta. Mesela PlayStation'ın yanında RF kabloyla geldiğini ben biliyorum.
Bit pazarından var RF kabloya dönüş.
Bit pazarından Mega Drive'ımızı yanında RF kabloyla, RF modülatörle aldığımız oluyor.
Zaten 90'lı yıllarda kutudan çıkan konsolların yanında en iyi ihtimalle bir kompozit kablo çıkardı.
Evet.
Ki şöyle bir komiklik de var. PlayStation 3 ilk kasalarda yanında kompozit kablo çıkmıştı.
Evet, millet orijinal kompozit kablosuyla.
Bayağı HDMI kablo bulmak zordu bir de o aralar. Sıkıntıydı.
İşte biz de bu bölümde diyoruz ki çok da fanteziye girmeden basit alışverişlerle veya basit modlarla cihazımızdan en iyi görüntüyü nasıl alırız? Nasıl bir ekran kullanırsak bu konsollardan iyi bir performans alırız? Onlara değinmeye çalışacağız. Yani size konsollarınızı en optimum şekilde ekranlarınıza bağlamanız için veya bu konsolları kullanırken hangi ekranları tercih etmeniz yönünde ipuçları vermeye çalışacağız. Tabii ki kendi kısıtlı tecrübelerimize dayanarak.
Şimdi bu kabloları kullanmakta tabii ki cihazın desteklediği çıkış önemli, bölge önemli.
Kullandığımız yani, ekranlarımızın
bölgesi önemli. Evet. Kullandığımız monitörlerin bunu destekleyip desteklemesi. Örnek veriyorum, CRT televizyonlarda, tüplü televizyonlarda takıyorsun, birden siyah beyaz görüntü alıyorsun. Başka görüntü alamıyorsun. Bu tamamen bölge uyumsuzluğuyla alakalı olan bir şey diyebiliriz.
Evet, bu noktada zaten iki unsur ön plana çıkıyor. Bir, elimizdeki ekranın kabiliyetlerini bilmemiz gerekiyor. İkincisi, bulduğumuz elimize geçen retro cihazın veya işte bulup elimize geçmek derken çok böyle rastgele gibi söyledim ama veya o sevdiğimiz retro cihazın hangi çıkışları destekleyebildiğini biraz araştırmamız gerekiyor. Ve iki ekran arasında en uygun bağlantıyı nasıl yapabilirsek o yöntemi tercih etmemiz gerekiyor. İşte biz de, yani benim kendi teklifim şu an için birden aklıma geldi. Şey yapalım diyorum, hani bit pazarından veya genel olarak nostaljimiz hangi yöndeyse cihazları tek tek ele alabiliriz. Tabii ki önce ele almadan önce birkaç tane terimi netleştirelim diyorum. Hani sonuçta şu bağlantı, bu bağlantı diye söyleyeceğiz bunları.
Hı hı.
En azından her televizyonda bulunan, neredeyse LCD televizyonlarda veya son dönemde çıkmış tüplü televizyonlarda bulunan bağlantı tiplerini bir açıklayalım çok kısa bir şekilde. Daha sonra da konsol gidelim diyorum.
Kötüden iyiye bir bağlantıları sıralayalım abi o zaman. İlk başta en dibinde bu piramidin RF var. RF bağlantı normalde sizin televizyonlarınızdaki işte bu karasal yayını almak üzere tasarlanmış bir zımbırtı. Sesi, görüntüyü, her şeyi, olabilecek her şeyi bir tane kablo üzerinden yayınlıyor.
Anten girişi dediğimiz
kablo. Aynen, anten girişi dediğimiz bağlantı.
Buna RF diyoruz. RF olarak yazılıyor arkadaşlar. Sağda solda görürseniz.
Yalnızca RF'e mahkum kalmış maalesef bazı konsollarımız var. Bunun bir üstünde en çok kullandığımız büyük ihtimalle kompozit kablo var. Buna RCA soketlerle bağlıyoruz. Yonca soket dendiği de oluyor Türkiye'de.
Lale
evet. Deniyor. Yonca ne ya? Lale.
Yonca şeyde diyorlar bu dizüstülerin
kablolarında
var ya.
Menekşe
kablo. Hep bir şey nebat şey yapmışız, yakıştırmışız kablolara.
Kıyma kablo. Sarı, beyaz, kırmızı 3 tane olan kablo bildiğimiz. Bundan sarıdan video gidiyor. Beyaz ve kırmızıdan da stereo olarak ses geliyor.
İşte bu nokta 3 tane kablo var ya orada.
Evet.
RGB dediğin zaman birçok insan kompozit anlıyor. Çünkü RGB 3 tane harf var değil mi orada?
Ama RGB
diyor
ne
ki,
diyor?
Adam RGB 3 harf. Ha tamam, 3 çıkış tamam. Kompozitle kafada oturdu.
Komponentin de isim benzerliğinden dolayı çok büyük karışması var. Kompozitten sonra hiçbirimizin çok aşina olmadığı bir dönem ekran kartlarının çok destekli desteklediği S-Video diye bir bağlantımız var. Bu da mini-DIN bir soketle yapıyoruz bunu. Mini-DIN mi, PS2 miydi? Aynı şey zaten.
Ya mini-DIN. Onun kendine has bir şeyi var.
Soketi var.
Kendine has bir soketi var.
Ama PS şey dersin ya, PS2 mouse'un yani soketiyle aynısı. Evet. Ama iki tipi var değil mi?
Şöyle bir baktığınız zaman o klavye fişine benzer. PS2 klavye fişine benzer.
Kompozitten biraz daha üstün bir kablo bu. Sanıyorum sync sinyalini videodan ayırdığı için böyle bir kompozitin problemlerini biraz daha gideriyor.
Renk ve aydınlık sinyalini ayırıyor. Tamam. Yani böyle bir görüntüyü mesela tam bir bağlantı hasarlı bir kablo aldığınızda siyah beyaz görüntü elde edebiliyorsunuz. Bu kabloyu tamir ettiğinizde birden görüntü renkleniyor ve hani iki görüntü bir araya gelmiş oluyor. S-Video'da şöyle bir durum var. Bizde yaygın olmamasının nedeni bizde SCART'ın olması. Yani RGB'nin yaygın olması.
Evet.
Yabancılarda yani Amerikalılarda RGB soket yani SCART soket bulunmadığı için televizyonlarına vesaire bu S-Video'yu çok kullanmışlar mesela. Onlar S-Video çıkışlı konsollar için ölüyor. Ama bu bizim için S-Video RGB'nin yani SCART girişinin çok altında kalan bir kalitede olduğu için bize çok bir şey ifade etmiyor. O yüzden de yaygınlaşmamıştır diye düşünüyorum.
Aynen öyle. Cengiz'in dediği gibi S-Video'dan sonra RGB SCART geliyor. SCART'ı bölüm boyunca bol bol duyacaksınız. Bol bol yaşayacaksınız.
Evet, şöyle RGB bir diyebiliriz, RGB diyebiliriz.
Her SCART girişi olan kablo RGB demek değildir. Her SCART girişi olan televizyon RGB destekliyor demek değildir. SCART bağlantısının içinde ses, RGB, kompozit ve S-Video bağlantılarının hepsi mevcut. Yani yalnızca kompozit olarak da bir konsolu SCART'tan televizyona bağlayabiliyorsunuz.
Evet, yani SCART'lı televizyonunuzun üzerindeki soket içeride sadece kompoziti bağlıyor olabilir. Yani RGB'ler boşta olabilir.
Zaten şeylerde de dönüştürücüler var ya, SCART'ı kompozite dönüştüren 3 tane kabloya giriyoruz. O da içeride onu dönüşüyor. Sadece şeyden, kompozit üzerinden.
Aynen veriyor. Öyle o.
Bir de mesela insanlara onu tarif ediyorsun, ne diyorsun? Abi işte SCART'tan giriyorum. Neden aynı kalite olmuyor falan diye böyle. Hayır, o RGB değil. O RGB. Başka yerlerden
zaten girmesi lazım falan. Zaten eski tüplü televizyonlarda değiştirirken, kanalları değiştirirken SCART yazıyor. Bir AV daha atlatıyorsun input'u. Ondan sonra RGB evet. yazıyor zaten. Ya da bu üstüne SCART girişlerin olduğu switchlere bakarsak bazılarında işte VCR RGB yazar. Yani evet. RGB'yi ayrı bir yere koymuş olur.
Bu SCART neden bu kadar kaliteli? Çünkü işte RGB dediğimiz bütün renk datası ayrı ayrı gidiyor.
Kırmızı, yeşil ve mavi bilgiler farklı kablolardan gidiyor.
Şey evet. O zaman red, green, blue, evet. Kırmızı, yeşil, mavi ve de ondan
farklı RGB'sini. Kablolardan gidiyor.
Senkron datası yine farklı bir kablodan ya da kompozit üzerinden gidebiliyor. Bu da yani klasik bir konsolda alabileceğiniz en saf görüntü de bu demektir. Zaten arcade makinelerde de kullanılan bağlantı şeşir gene RGB'dir. Evet. RGB'den sonra komponent var. Komponent dediğimiz zaman biraz daha modernleştik demektir aslında. Komponent destekleyen konsollar işte PlayStation 2'ler falan oluyor. RGB ile teknik olarak benzerlik gösteren bir bağlantı. Bu yine renkler ve sync farklı farklı gidiyor. RGB'ye dönüştürülmesi ya da RGB'nin komponente dönüştürülmesi çok basit işlemler ama komponent eşittir RGB kesinlikle değil.
Bir de komponent var diye bir durum var. Yani komponentin içerisinde de birçok farklı versiyonu var. Mesela sync sinyalinin yeşil üzerinden gittiği, sync sinyalinin mavi üzerinden gittiği, işte farklı tip dataları ayrı ayrı gönderip içeride yine aynı görüntüyü oluşturan komponent bağlantıları var.
Bu komponent bağlantılarında Cengiz'in dediği gibi çok fazla versiyonu var. Bizim çok büyük ihtimalle göreceğimiz YPBPR olan bağlantıdır. Komponentten sonra da bir tane daha bağlantıya ben dikkat çekmek istiyorum. Bu da aslında çok da alakası yok ama VGA bağlantı.
Evet.
Çok kısıtlı konsolları bazı şekillerde modlayarak VGA görüntü alabiliyoruz. VGA da aslında komponent ve RGB gibi renk ve senkronize sinyallerin ayrı ayrı gittiği olabilecek en saf video sinyallerinden biridir. Daha da geleceğe tabii. Ben gitmek istemiyorum. HDMI falan evet. Pis şeyler.
Ama retro cihazları da tabii bağlamak için HDMI dönüştürücüler var. Belki ondan da bahsedeceğiz.
Tabii. Kısaca. O zaman HDMI çok güzel bir şey.
Bu arada benim VGA ile ilgili eklemek istediğim bir durum var. Eğer ekstra aktif bir dönüştürücü kullanmıyorsanız VGA bağlantılarında vesaire monitörünüzün çok kabiliyetli olması gerekiyor bir kere. Yani VGA girişi var, ben bunu buna bağlıyorum, niye çalıştırmıyor acaba dediğinizde bir monitörünüzün çözünürlük aralığı yani çok düşük çözünürlükleri de bağladığınız cihaza göre büyük çözünürlükleri de algılayabilmesi ve de ne deniyor ona frekans dediğimiz bu 15 Hz'i de destekliyor olması lazım. Eğer Tresync deniyor genelde o monitörlere. Tresync monitörünüz yoksa konsoldan VGA bağlantı eski klasik konsollar için pek mümkün olmuyor. Ama eğer kabiliyetli bir monitörünüz varsa RGB'yi VGA'ya dönüştürerek bağlayabiliyorsunuz aslında.
Multisync diye de geçiyor bahsettiğin tüplü monitörler.
Tresync'in içinde hani genelde 15 Hz'i de oluyor da o yüzden ben hani onu o şekilde söyledim.
Çok da rastlanılmıyor artık
piyasada. Çok nadir. Listeleri yani. Var internette. Onun, o Oradan kontrol edilip alınması lazım aranıyorsa.
Özellikle VGA monitör kullanmak istiyorsanız bayağı bir peşine düşüp sağlam da para harcamanız lazım yani. Acaba benim VGA'da destekliyor mudur 15 kHz diye çok heveslenmeyin.
Evet, internette bunun heveslilerin oluşturduğu sayfalar var. Buradan listelerden uyumluluğa dikkat ederek alabilirsiniz. Bu arada hani dedik ya monitörlerin 15 kHz desteklemesi lazım. Listeden o şekilde bakın. Yani konsolunuzla ilgili bir soru işareti aklınızda olmasın. Eğer klasik bir konsol kullanıyorsanız, yani zaten konumuz o, eski retro ürünlerden bahsediyoruz. 15 kHz çıkışa sahip ürünler bunlar. Eğer aradığınız VGA monitörde de 15 kHz özelliği yoksa zaten monitör desteklemeyecek. Evimizdeki televizyonların, yani normal tüplü televizyonların, eğer tüplü kullanıyorsanız, hepsi 15 kHz'e kadar destekliyor arkadaşlar. Bazıları belki 24'e kadar da çıkabiliyordur ama hepsinin 15 kHz'i desteklediği kesin ve eski retro oyun konsollarının hepsi de 15 kHz çıkış veriyor. Gerek kompozit gerek RGB.
Oyun konsollarının çıkış standartlarından bahsettik. Sen de monitörlere, yani bu konsollara bağladığımız, görüntüyü aldığımız cihazları bir giriş yapın. İstersen onlardan devam edelim. Bu konsolları, bu işte RGB, SCART, kompozit, komponent çıkışa sahip konsolları hangi cihazlara bağlayıp görüntü alıyoruz biz?
O zaman şeyden başlayalım. Hepimizin muhtemelen kullanma ihtimali olan tüplü normal ev televizyonundan bahsedelim.
CRT dediğimiz.
Normal tüplü ev televizyonunun üzerinde popüler olarak 3 tane giriş bulunur. RF mutlaka vardır anteni takmak için. Normal en eski tip antenden bahsediyorum. RGB vardır. RGB girişi diye bir şey görmezsiniz. EuroSCART yazar ya da SCART yazar arkasında. Ve de üzerinde bu sarı, kırmızı ve beyazın olduğu soketler grubu vardır. Bunlar da kompozit video girişi sağlar. Tabii imkan varsa o arkadaki SCART'ı kullanmak lazım işte bu durumda da. Eğer bir tercih yapmamız gerekiyorsa. Ama bir şeyden de hep şüphe duymanız lazım. Referansla vesaire almıyorsanız veya şaibeli markaları satın alıyorsanız tüplü TV'lerde. Az önce de dediğimiz gibi SCART'ın içerisinde RGB olmayabilir. Yani sadece bir AV bağlantıdan ibaret olabilir televizyonunuzun üzerindeki SCART.
Bazılarının üstünde böyle birden fazla SCART oluyor. Yani onlarda bazen biri,
evet, sadece
RGB,
biri RGB
oluyor, diğeri SCART oluyor. Diğeri bazen olabiliyor. İkisi de direkt hiçbir RGB olmaya da biliyor. Yani evet. Hani onu koymaları
bunu
şey
test
etmiyor.
Ederek öğrenebilirsiniz. RGB bir kabloyla kompoziti kıyaslayarak, yani RGB eğer SCART'tan taktığınızda da aynı kalitede görüntü, aynı konsolun AV kablosuyla da taktığınızda, yani kompozit kablosuyla da taktığınızda aynı görüntüyü alıyorsanız, yani arkadaki SCART biraz yalandır.
Peki bu görüntü farkı ilk bakışta gözle ayrılacak kadar ciddi bir fark mı?
Bariz.
Bariz yani.
Bap bariz sende.
Bap bariz.
Öyle değil mi?
Konsoldan konsol değişiyor. Kimi konsol aman yarabbim yani bugüne kadar çamur deryasında yüzüyormuşum dedirtirken.
Bazı böyle tamam evet biraz kim... fark etti dedirtiyor. Bazı da wow falan diye böyle hani çağatlıyorsun zihnimde.
Mesela Mega Drive'da vardı galiba böyle bir şey değil mi? Mega Drive'da mı vardı?
Evet. Onlara değineceğiz şimdi.
Kompozit yeteneğine bağlı bu yaşayacağın fark.
Tamam,
normal konsol... tüplü dışında, tüplü ekran dışında ne olabilir evlerimizde abi?
Valla senin evi bir şeyde falan. Benim... Baz alacaksa değişecek olay.
Yok yani hani herkesin evinde olabilecek. Normal LCD televizyonlarımız var. LCD televizyonlarımızın üzerinde de eğer çok güzel bir vakit aldıysak yine RF giriş, yine AV giriş, komponent ve RGB SCART olacaktır. AV giriş dediğim bu arada hep kompozit yerine AV kullanıyorum ben. Eğer ağzımdan AV giriş diye duyarsanız da kompoziti kastetmiş oluyorum.
Bunlar dışında geçtiğimiz günlerde yani son işte 6 ay içinde falan PVM diye bir monitör aldın sen.
Evet.
Bu dedin abi bak bu dedim PVM. Ben dedim PVM ne oluyor ki dedim.
PVM'in anlamı profesyonel görüntüleme monitörü oluyor. Bunların en optimum ayarlara genelde eğer RGB'den giriş yapıyorsanız pek müdahale edemezsiniz. Çünkü zaten fabrikada en optimum ayarlara sabitlenmiş ve kalibrasyonu yapılmış şekilde çıkıyor fabrikadan. Bu yüzden de kompozit girişe, işte S-Video girişine bazı ayarlar yapabiliyorsunuz. Sıcaklık ayarı, aperture ayarı falan bir şeyler yapabiliyorsunuz ama RGB'den yaptığınız bağlantıya yorum katmanıza pek izin vermiyor. Ki bunu da yapmak istemezsiniz zaten eğer çıplak gözle görseniz. Arkadaşlar PVM'in üzerinde modelden modele değişebilir. Küçüklerinin 9 inçliklerin üzerinde genelde RGB olmaz. RGB'lileri de gördük ama genelde olmaz. Normal boyutlularda RGB olur. Yine RGB komponent tercihli soketler olur. Yani isterseniz komponent video sinyalini tercih edebilirsiniz o soketlerden. İsterseniz RGB'yi tercih edebilirsiniz. S-Video girişi olur ve kompozit girişi olur.
Anladım. Peki Durul bir de BVM diye bir şey var. O BVM ile PVM'in bir farkı var mı?
Var abi. Professional.
Broadcasting Viewing Monitor değil mi? Öyle bir şeydi.
BVM'de evet broadcasting kısaltması. PVM'ler genellikle işte şey Cengiz'in dediği gibi profesyonel. Profesyonel nerede kullanılıyor? İşte bu televizyon setlerinde ya da işte sinemada bu viewfinder olarak kullanılan aletler.
Tıp dünyasında da kullanılıyor.
Evet. Evet. Yani bunların en büyük özelliği, PVM'lerin en büyük özelliği saatlerce hatta yani çok fazla saatlerce açık kalmaları, ki hastanelerde hiç kapatıldığını falan görmezseniz onların. Evet. 7-24 açık kalırlar. Yani ömürleri gerçekten çok uzun.
Hani normal siyahatte tüpü bitti falan dediğimiz şeyden mi bahsediyoruz?
Yani, tüpü bitmiş bir PVM görürseniz gerçekten bir şapkanızı önünüze koyup bir düşünün ne olmuş orada acaba diye. BVM de biraz daha günceli bunlardan. BVM'ler genellikle 16:9 formatında oluyor. HD destekleyebiliyor. Eskiyi de desteklediği gibi. Ve daha bir yeni teknoloji olduğu için de PVM HR'lardan dahi çok daha güzel bir görüntü verebiliyor. Yani bir PVM ile bir BVM'i yan yana koysanız ve bir RGB SNES bağlasanız ya da bir RGB arcade kartı bağlasanız BVM'in görüntüsüne gerçekten pikselleri gözünüzde sayabiliyorsunuz. Bu demek değil ki PVM kötü. PVM de inanılmaz bir monitör. Yani PVM alabileceğiniz en güzel şey evinize. BVM böyle biraz Lamborghini gibi bir şey. Yani onu ne bulabilirsiniz, ne paranız yeter. Öyle bir hayal gibi bir şey BVM.
Ama yine de tüplü ekranların artık yavaş yavaş piyasadan kalkmasından dolayı fantastik, böyle hani hiç aklınıza gelmeyecek yerlerden de çıkabiliyor bazen.
Şans eseri de bulabilirseniz iyi bir şey, ama BVM'lerin şöyle bir sıkıntısı var. PVM'ler genellikle işte all-in-one çalışıyor. Ayrıyetten ekstra arkalarında genişleme yuvası çoğunun bulunuyor farklı bağlantılar için. Ama BVM'ler kendi standlarını ve ayrıyetten de kontrolcü I/O kartlarını, giriş çıkış kartlarını istiyorlar. Yani tek başına bir BVM bulduğunuz zaman saçınızı başınızı yolabilirsiniz bunun kontrolcü kartını. Mı? Hayır, kontrolcü kartını nereden diye bulacağım?
Tek başına derken ben entegre bir şey demek istedim zaten.
Hepsini birden bulursanız zaten iyi bir şey, yani çok iyi bir şey. Ama tek başına monitörü bulduk, kontrolcü kartı yok derseniz de eBay'de sabahlamaya hazır olun.
Şimdi yani...
Hani monitörü aldım, nereye bağlayacağım bunu? Bir tane garip bir çok soketli giriş var bunun arkasında.
BVM sahibi arkadaşlarda bunlar var diyorsun yani.
BVM sahibi arkadaşlarda kullanabiliyorlarsa RGB ya da işte aldıkları kontrolcü karta göre her şey var onların üzerlerinde. Çünkü hani dediğin gibi işte şey, işte Universal Studios kullandığı için bunları hepsi kendi işlerine göre kişiselleştirmek istiyorlar.
İşte bu BVM'ler ve PVM'lerde bir sıkıntı o. Mesela biz normal tüplü televizyon aradığımız zaman her yerde bulabiliyoruz değil mi? Çünkü o kullanıcı odaklı bir ürün. Ve her eve girmek üzere satılmış. Yani televizyon alacak kişi için o potansiyel bir ürün evine girmesiyle ilgili. Ama BVM veya PVM, bir PVM alalım da uyduya bağlayalım hanım gibi bir şey olmaz yani. Öyle bir şey olmadığı için bulmak da zor. Denk gelemiyoruz yani.
Peki ben gittim çarşıya tüplü televizyon alacağım. Bir denk geldi. Ben yanlışlıkla PVM almışım. PVM ile tüplü televizyon fiziksel falan bir farkı var mı?
Çok.
PVM'ler genellikle üst üste dizilebilir oldukları için kare bir kübik yapıları var. Aynen öyle. Altı üstü cartı curtu.
Kasalar düzü, metal olur genelde.
Kasalar aynen. Yoğun kullanım için metaldir. Yan tarafta ya da tepesinde tutamaç olabilir.
Sapı var yanlarında.
Ve genellikle de açık gri ve beyaz renkli olurlar. Beyaz PVM bulursanız halay çekin. O kadar diyeyim size.
Benimki beyaz ama.
Beyaz. HR senin.
Hayır.
Bu normal şeyden de biraz daha uzun oluyor değil mi? Yani derinlemesine daha uzun oluyor PVM'ler, evet, derinlemesine genelde.
Zaten şöyle bir şey var.
Teknolojisinden dolayı Sony'ninkiler özellikle arkaya doğru bayağı uzun oluyor. Ama PVM eşittir Sony demek değil. Siz internette Google'a yazdığınız zaman PVM %90 Sony monitörler çıkacaktır. Ama işte Sharp'ın, ne bileyim ben,
Philips'in falan vardır kesin.
Yani şey, pek çok 90'larda üretim yapmış büyük teknoloji devi markalarında profesyonel video monitörleri var ve bunlar da PVM diye geçiyor.
Yani bir de arkayı çevirdiğin zaman bağlantı noktaları genelde BNC adını verdiğimiz kilitli soketlerdir. Yani hem içeri itip hem de çevirmekle sabitlediğiniz
soketler. Değil mi? Uydu girişleri gibi olan, evet, ona benzeyenler değil mi?
Sebebi de bunun, çekiştirdiğiniz zaman yanlışlıkla ya da arkadan birisi ayağı falan takıldığı zaman kablo çıkmak yerine yürüyen kişi, evet, düşsün, kafasını pekmez aksın. Evet. Çünkü canlı yayındayız. Görüntünün kesilmemesi lazım.
Evet. Bu bir de PVM'lerin içinde tünör bulunmadığı için zaten yanlışlıkla eve getirirsen bir televizyon diye bir şey izleyemeyeceksin.
TRT çekmez.
RF girişi olmaz mesela işte PVM'de.
Monitör, bu yüzden de monitör. Televizyon değil zaten.
Bir de 2000'lerde şey çıkmıştı değil mi? HD CRT diye.
Maalesef.
Bir olay çıkmıştı. Ona da bir kısaca değinelim, ondan sonra konsollara geçelim isterseniz.
Bu HD tüplü ekranlarda bazı avantajlar ve dezavantajlar söz konusu. Nedir mesela avantaj? Bir PlayStation 2'miz var. Bunu komponentle güzel bir ekrana bağlamak istiyoruz. Bu ekrandan iyisi yok. Yani tüplü komponent kablonuzla tüplü güzel bir ekrana bağlayabiliyorsunuz eğer böyle bir televizyon bulursanız. Ondan kelli de retro konsollar için bu tüplünün normal bir LCD monitörden pek de farkı yok sizin için. Çünkü optimum görüntüyü maalesef bu monitörlerden, pardon, bu ekranlardan, bu televizyonlardan alamıyoruz. Ve de eğer Dacant seviyorsanız o tabanca o televizyonda çalışmıyor.
Evet. Tarzından dolayı. Zaten evet, şey, PlayStation 2'yi bağladığın zaman evet güzel oluyor. Ama PlayStation 2'nin bütün oyun kitaplığı geniş ekran desteklemiyor. Kimileri destekliyor. Yani sen 4'te 3 bir oyun oynadığın zaman ekranın ortasında düdük makarnası gibi kalacaktır bu. Tabii. Ve televizyonun çözünürlüğü çok yüksek olduğu için de birazdan bol bol konuşacağımız ve hastası olduğumuz bu tarama çizgileri, scanline dediğimiz mevzuları da bu HD televizyonlarda, HD tüplü boyutlu televizyonlarda yakalamamız mümkün değil.
Çünkü uyduruk bir upscaling de yapıyor orada.
Yani Sony'ler çok uyduruk bir upscaling yapmıyordur gene ama sen gene söylediğin gibi yani nesini bağladığın zaman da çok bir scanline beklentisinde olmam.
Peki şimdi bu retro cihazlarda tüplü televizyon kullanmamızın avantajı yani LCD'ye göre ya da LED'e göre tüplü televizyon kullanımı. Sadece bu dakanta tabancanın ateş etmemesi mi yoksa Turun dediği gibi scanline'ların oluşması ya da bunun gibi şeyleri falan var mı?
Input latency, giriş gecikmesi dediğimiz bir mevzu var. Bu LCD televizyonlar dijital olduğu için senin girdiğin sinyali dijitale çeviriyor. Yani analogtan dijitale bir dönüşüm mevcut orada. Bunu da ne kadar hızlı yaparsan yap yine de analog televizyondaki kadar ışık hızıyla, elektrik hızıyla olmadığı için ilk LCD'lerde devasa artık günümüzdeki game mod destekleyen televizyonlarda da su kaldırır şekilde bir gecikme var. Ama yani özellikle platformer oyunlarında ya da işte refleks isteyen oyunlarda sen ben bastım ama zıplamıyor dediğin mevzu tam olarak da bu input giriş gecikmesinden dolayı oluyor. Tüplüye bağladığın zaman en dandik tüplüye en dandik bağlantıyla RF'le bağladığın zaman bile hiçbir giriş gecikmesi yaşamıyorsun. Zıplamaya bastığın milisaniyede Mario zaten zıplamış oluyor ekranda.
Evet, düşündüğün anda Mario çoktan zıplamış ve bölüm bitirmiş oldu. Şeyde bak, burada mevzu sadece latency de değil. Mesela bir oyun programcısı, tasarımcısı, grafik tasarımcısı olabilir. Bu Durul'un dediği gibi daha dijital mevzularda da olabilir. Oyunu tasarlarken tüplü ekranın görüntüyü oluşturma prensiplerini göz önünde bulundurarak yapıyor. Yani tüplü televizyonun hem görüntüyü oluşturma prensibi hem geometrisi bütün bunları göz önünde bulunduruyor adam. Sen bunu farklı bir monitörde görüntülediğin zaman grafik sanatçısının veya o oyunu programlayan kişinin niyetlediği
amaçladığı
sonuçla karşı karşıya olmuyor.
Oran olarak bir kere çok büyük bir bozulmaya.
Oran bozulması var. O grafiklerde hani ekranı oluştururkenki kullanılan teknolojinin adamlar doğasını bildikleri için oluşacak renkleri, oluşacak görsel efektleri hani
Sonic'teki mesela şelaleden bahsediyorsun. LCD'de bağladığımız zaman böyle bir nöbet geçirecek bize garip bir strobe show olurken
pır pır yapıyor,
bunu biz tüplüye bağladığımız zaman hafif şeffaf arkasını gösteren bir görüntüyle karşılaşıyoruz.
Dithering gibi böyle
aynen
tarz.
Öyle.
Yani o dithering tüplüye göre yapıldığı için sen onu LCD ekranda görünmesi gerektiği gibi görüntüleyemiyorsun.
Yani bu oyunlar tüplü monitörler için tasarlanıyor.
Burada scanline'dan da bahsetmek lazım.
Evet, scanline aynen öyle. Yani en bunu net görebileceğimiz işte bir dövüş oyunu açın. Street Fighter scanline yazın ve karşılaştırmalara yan yana bakın. Hani bu oyun grafik sanatçısı bu adamları Ken Ryu'yu çizerken Ryu demiştik değil mi eskiden? Aralarda her bir satırda bir satır boşluk olacak şekilde tasarlayıp da çiziyor bunları. Sen LCD'inde bunları jilop gibi gördüğün zaman ya o eskiden daha mı iyiydi bunlar bu kadar da kare kare değildi gibi bir düşünce alıp gidiyor.
Peki bu scanline'ları şeyde oluşturmanın çözümleri var sanırım değil mi? LCD ekranlarda da oluşturmanın çözümleri var.
XRGB diye bir cihaz var mesela. Bu biraz pahalı bir cihaz olduğu için bunun üzerinde çok fazla durmak istemiyorum. Bu biraz daha nasıl diyeyim size? Fantazili bir mevzu.
Sanal yoldan da bu scanline'ları elde etmemizin yolu var mesela. Kullandığımız emülatörlerde ya da ne bileyim ben hani işte B'dir ya da Raspi'dir bir emülasyon sistemi kullanıyorsak bunları da LCD'lere, jacklara, jurtlara bağlayabiliyoruz en nihayetinde. Scanline shader'ları kullanabiliyoruz. Yani olan videonun üzerine siyah işte her satırda bir siyah çizgi çekerek oluşturuluyor. Fakat bunun riskli tarafı kimi filtreler hiçbir şekilde geometri ve satır bilgisi düşünmeden üstüne yalnızca siyah siyah çizgilere atıveriyor.
Pijamalı.
Aynen öyle.
Yani bu
artık çözünürlüğümüze göre çok karanlık bir görüntü de elde edebiliyor. Ya da yani hedeflenen görüntü kesinlikle o değil. Bizim hastası olduğumuz şey ekranda siyah çizgiler olsun değil. Her bir satır arasında, her bir satır bilgisi arasında bir satırda siyah olması lazım ki bu adamların tasarladığı şekilde olsun. Cengiz'in bahsettiği ürün de ya da işte arcade kartları da scan doubling yapıp yani her satırı iki tane saydırıp bir satırı boş geçip de tam olması gerektiği gibi scanline yapabilen ürünler var.
Ama onlar dediğimiz gibi
tuzlu.
Fazlaca bir masraf ve yatırım gerektiren ürünler.
Tamam, çıkış prensiplerinden bahsettik. Bu görüntüleri nereye aktaracağız? Nereden görebileceğiz? Onlardan üstün körü bahsettik. İsterseniz bizde yer bırakmış ya da popüler olan konsolların hangi girişleri desteklediğini ya da bir giriş destekliyorsa biz başka bir giriş mesela Atari 2600 RF destekliyor. Üstüne RF çıkış var. Biz sadece RF'e mahkum muyuz? Başka bir şey yapabilir miyiz? Onlardan bahsedelim.
Hızlıca. Evet.
Tarihten başlayalım abi o zaman. Birinci nesil konsollardan. Pong'larda hiçbir şey yapamıyoruz. RF'ten bağlıyoruz. Bitti. Mod falan hiçbir şey yok.
Yani Pong'u modlayıp ne yap? Aslında şöyle mod Hani
ne yapacaksın bongo?
Oğlum dayının evlilik ne yapacaksın işte. Hani şey, bir şey yok ki görecek. İki tane çubuk var, o çubuk her türlü görünüyor. Yani Arefle de görsem sıkıntı olmaz
çok
yani.
Çok keskin çizgiler istiyorum Cengiz.
Keskin ve skanlı çizgiler istiyorsanız.
Ya tamam, pongları, birinci nesilleri geçelim işte. İkinci nesil cihazlarda Atari 2600, Intellivision, Coleco. Bunlar da fabrikadan Arefle çıkıyor bunlar. Evet. Var mı AV çıkışı olan bir ikinci nesil cihaz? Benim bildiğim yok.
Hayır, yok. Yani benim de aklımda iz bırakmış hiçbir şey yok.
Bunları da modlamak istiyorsak genellikle ekstra bir aktif devre yapmamız gerekiyor üzerine ya da bir kit satın almamız gerekiyor. Yani cihazın üzerindeki bir yere kablo değdirdim, artık buradan kompozite bağlayabileceğimiz bir AV sinyal aldık gibi bir şey yok. Yani çok fazla kafa yormadan Atari 2600'ü klonlar ve orijinaller dahil olmak üzere RF harici çok bağlayamıyorsunuz. Fakat Cengiz'in dediği gibi de yani karelerin dövüşü olduğu için de RGB bağlantılı Intellivision çok lazım bir şey değil.
Ama sende İyi de... Cengiz galiba Atari 2600 modlu var galiba,
evet,
değil mi?
Bir tanesini mecburiyetten modladım çünkü RF modülatörü bozulmuştu. Yavuz abinin yolladığı bir kitle onu modladım. Kiti de kendi üretmişti.
Yine bir de şeyi modlayacaktın galiba sen, değil mi? Sinclair'ı mı modlayacaktın?
Mesela Sinclair o bilgisayar. Şimdi o bilgisayar kategorisine giriyor ama ondan da kısaca bahsedeyim. Onun üzerinde yükseltilmiş bir kompozit sinyalini RF'de modüle ettiği için, yani RF'e dönüştürdüğü için direkt onu bağlayabiliyorsun. Onda bir sıkıntı yok.
Ha, kompoziti RF'e çevirmiş.
Evet, gelen kompozit sinyalini RF'e dönüştürmüş. Yani onu direkt televizyon girdiğinde de televizyon o sinyali tanıyor. Ben ortadan sadece RF kutusunu kaldırdım. Direkt kompozitle televizyonu buluşturmuş oldum. Eğer Atari 2600 hastasıysanız yapabileceğiniz çok basit bir mod var. 4-5 tane direnci belli noktalara lehimleyip yapabildiğiniz bir mod var. Ancak bunu Atari 2600 Junior konsolunda yapabiliyorsunuz. Diğerlerinde
kara kutu dediklerimizde evet, geçerli değil bu.
Yükselticili devreler kullanmanız gerekiyor. Üzerinde transistörler olan devreler kullanmanız gerekebiliyor.
O zaman NES'lere geldik. Master System'lere geldik. Bunlar da üzerinde artık aslında NES'in üstünde kompozit olması çok müthiş bir şey değil mi?
Evet, yılına göre.
Yani bayağı gelişmiş bir teknoloji o yıllar için ki zaten Amerikalı vatandaşlar da söylüyor. Yani kompozit falan bilmeyiz. Biz hepimiz NES'i RF'den bağladık oynadık diye. NES üzerinde RF var mı NES'in?
Var var.
Modülatör mü kullanıyoruz yoksa?
Yok hayır var.
Hiç bağlamadığım için tamam. Üzerinde hem RF hem de kompozit girişi olan bir konsol.
Kompozit girişten de 3 kablo olarak stereo çıkış diye bahsetmiştik. NES'te herhalde
2.
Evet. Mono ama. Mono olarak geliyor değil mi?
Yani kompozit dediğimiz zaman her zaman 3 tane diye olacak evet, diye bir şey yok. Sarı ve yalnızca beyaz kablo varsa anlayın ki bu konsol monodur. NES'i modlayarak stereo ses almamız mümkün ama bunlar çok ileri uygulamalar olduğu için geçiyorum. Master System ise başka bir hikaye.
Yine NES'ten RGB almak için çok pahalı modlar var. Çok büyük işçilik gerektiren modlar var. Bunlar bizi fersah fersah açtığı için arkadaşlar onlara girmek cidden gereksiz.
NES hani konsolun içinde yani neredeyse artık girişten çıkışa kadar kompozit sinyal kullandığı için hani video çipin üzerinden özünden alabileceğimiz bir RGB sinyal yok. O yüzden de çok çok yani en az bir NES board'u kadar büyük kartlar koymamız evet, lazım içine, ki RGB sinyal alalım.
Ha bir de şey diyenler çıkabilir. Abi Fransız NES'ler RGB vermiyor mu diyenler olabilir. O RGB sinyali gerçek RGB değil arkadaşlar. Ha gerçek RGB çıkıyor mu içinden? Çıkıyor. Ama önce konsolun içerisinde o video devrelerinden bir kompozit sinyal üretiliyor ve bu kompozit sinyal RGB üreticinin içine girerek suyunun suyu haline dönüşüyor.
RGB'cik oluyor.
Evet. Bir RGB'cik çıkışı mevcut. Kompozitten daha kaliteli değil.
Master System diyoruz.
Master System. Master System genellikle Sega'nın yine Master System için geçerli. Bu Master System 2 için de geçerli ama o biraz daha modlarla falan mümkün. Mega Drive'da, Mega Drive 2'de hepsi RGB destekleyen cihazlar ama hepsinin üzerinde RGB kabloyla gelmiyorlar maalesef. Sadece kompozit yani AV kabloyla geliyor bu cihazlar. Yine üzerlerinde Master System 1'in üzerinde RF çıkışı var. Bunu RF ile bağlayabilirsiniz ki tavsiye etmiyoruz. Tavsiye ettiğimiz en düşük şey bu konsollarda AV bağlantıdır ki Sega'nın AV çıkışları gerçekten çok kötü. Mutlaka edinebiliyorsanız AliExpress'ten vesaire, eBay'den bir yerden bunların RGB kablolarını edinmeniz gerekiyor. Konsolunuzun modeline göre dikkat ederek.
En popüler NES ve Master System'li. Daha sonra bir nesil daha atladık. Super Nintendo, Mega Drive bunlara geldik.
Super Nintendo'nun bazılarının üstünde RF çıkışı var. Bazılarının üstünde de kompozit çıkıyor ama kendi artık şey NES'te klasik bir kompozit kablo takarken artık kendine özel soketler geliştirmeye başlıyorlar.
Denilen bir sistem kullanıyor. Bunu da bayağı bir konsolunda kullanmış durumda değil mi?
Multi Out'u Nintendo Super Nintendo'da N64'te ve GameCube'de kullanmış. Yani 3 evet, nesil konsolda da kullanmış.
Tabii
aynı
orada,
kabloyu.
Bir mevzuyu karıştırmamak
aynı,
lazım.
Aynı soketi diyelim. Aynı kabloyu.
Aynı soketi
diyelim.
Kullanmış ve aynı AV kablo hepsinde çalışıyor. Ama evet, mesela Super Nintendo'nun RGB kablosunu alıp şeyde kullanamıyoruz. Nintendo 64'te kullanamıyoruz. Veya GameCube'de kullanamıyoruz. yapıyoruz. Bunları ne yapıyoruz peki? Bu soketleri kullandığımız zaman yine o SCART'ın başından alacağımız görüntü kompozit oluyor.
Evet, yani aldım da GameCube'deki kabloyu gittim Super Nintendo'yu taktım diye bir dünya yok.
Yani ancak kompozit olarak.
Ha yani RGB alacağım gibisinden bir beklentim yok.
Hayır, zaten GameCube'a geldiğimiz zaman da anlatırız. Daha farklı mevzular da var GameCube'da. Mega Drive dedik. Biraz önce Cengiz söyledi. RGB destekliyor. Mega Drive'ın kompozit ve RGB'sinin arasında gerçekten gece ve gündüz kadar fark var.
Evet.
Yani Mega Drive hastasıysanız mutlaka bir RGB kablo edinin. Hani şey için değil. Çok açık söylüyorum. Super Nintendo'yu kompozitten Mutlu Mesut 37 ekran bir CRT'de oynayabilirsiniz ve hiç de vay anam demezsiniz. Ama Mega Drive'ı 1, 2 hepsi dahil RGB ile bağladığınız zaman gerçekten...
Master System'i de katalım bunun içine.
Master System kompozisi de evet çok güzel değil. Yani Mega Drive'ı arcade kalitesinde böyle bir sinyal almış oluyorsunuz. Çok fazla hoşunuza gidiyor. Özellikle yıllardır kompozitle kullandıysanız.
Aman tanrım bir yalan yaşıyormuşum diyeceksiniz. Ve mutlu olacaksınız eğer RGB kablo alırsanız bu söz konusu Sega konsollarınıza. Bu arada Master System 2 için de bir şey söylemek istiyorum. Çok basit modları var. Elinizde böyle gözden çıkardığınız bir Master System 2'niz varsa ve bir Master System 1 bulamıyorsanız. Bu arada Master System 2'nin üzerinde sadece RF çıkış var görünürde. Ama üzerindeki video çipi S-Video, RGB, kompozit hepsini destekliyor ve bunları çok basit direnç veya çok basit kapasitör, kondansatörler kullanarak bu çıkışları aktive edebiliyorsunuz. Tabii kasayı delip üzerine çeşitli soketler eklemeniz gerekiyor. Ben kendi Master System 2'lerimden bir tanesini bu şekilde modladım ve yine RF kullanmak zorunda kalmamıştım.
Sistem varyasyonlarından bahsedeceksek Nintendo'nun çok popüler olmayan, çok sık rastlamadığımız Top Loader diye bir modeli var. Bu Top Loader NES'ler ve Famicom'lar da arkasında biraz önce bahsettiğimiz Multi Out bağlantıyla bağlanmalarına rağmen herhangi bir şekilde RGB ya da komponent desteklemiyorlar. Yalnızca kompozit kablo bağlayabiliyoruz bunlara.
Peki bu Sega sistemlerde, hatta benim aldığım Sega Mega Drive'da zamanında aldığımız 90'larda
RF gelmiştir.
Yanında bir modülatörle RF yani şeyde AV çıkışı da kompozit çıkışı da RF'e çeviriyordu. Böyle bir şey koymuşlardı. Bunların sebebi sen dedin işte Master sistemlerde RGB destekliyor ama sadece RF çıkış
Master
var.
Master System 2'lerde.
Master System 2'lerde RGB desteklemesine rağmen çıkış olarak sadece RF var. Peki bunu yapmalarının sebebi ne? Yani niye böyle cayır cayır bir görüntü verebilecek donanıma sahipken gidip RF'den veriyor? Sadece Amerika'da RF girişten kullanıyorlar diye.
Para. Abi şeyi hatırlıyor musun? PlayStation 3'leri ilk çıktığı zaman yanında HDMI çıkmıyordu.
Evet.
Yani o kabloyu yanına koymadıkları için ve söz konusu kabloların dünyada bir standart olmamasından dolayı. Mesela Amerika'da SCART giriş diye bir şey yok. Ve biz RGB'yi en rahat bir şekilde nasıl kullanıyoruz? SCART girişle kullanıyoruz. Şimdi bu video oyunları pazarı genelde Amerikan standartları göz önünde bulundurularak geliştiği için.
Biz lafını kesin. Japonya'da var mı?
Japonya'da var ama dizilimi biraz farklı.
Yani Japonya'daki RGB'yi alıp da Avrupa'da takarsak yine sıkıntı mı yaşarız?
Sıkıntı olabiliyor ama hangi noktalarda ne olur onu bilemiyorum. İki tane şemayı yani Japon SCART ile Avrupa SCART'ını karşılaştırırsanız bir fikir yürütebilirsiniz.
Anladım. Bir de bu cihazlar paradan dolayı bu şekilde kısıtlanmış cihazlar. Aynı PSP 1000 ve PSP 2000, 3000'lerin yanı sıra PSP-E serisinin dandik olması gibi ya da Nintendo'nun 2DS gibi işte biraz daha kısıtlanmış seriler çıkartması gibi. Master System 2 de biraz daha uygun fiyatı olması için biraz daha bıçak yemiş bir oyun konsoludur.
İşte benim de az önce en başta belirtmeye çalıştığım şeylerden biri de SCART kablosu para bir kere. Şimdi bile mesela orijinalini almaya çalıştığınızda nadir bulundukları için bir dünya para veriyorsunuz ki AliExpress'ten
belki
falan...
Belki zamanından daha pahalı.
AliExpress'ten falan aldığınızda bile 20-30 lirayı gözden çıkarmanız gerekebiliyor bir SCART kablosu için. Şimdi konsol başına 20-30 lira. Daha ucuza satabilecekken 2 centlik kablo koyup yanına daha ucuza satabilecekken adam neden pahalı kablo koyup değeri yükselsin? 2
centlik kabloyu koysun. Mesela şeyde PlayStation 3 yaptı. 2 centlik kabloyu koydu. HDMI koymadı ama çıkışını verdi.
Diyor ki ama işte adam hani zaten sen Master System 2 çok ara bir konsol ama.
Yok yok ben yürümeyelim. Şey olarak yap. Tamam.
Hani o çok ara bir konsol. Yani zaten Mega Drive piyasadaydı yani Master System 2 çıktığında. O iyice bütçe bir konsol yani. Üzerine o soketleri falan koymak istememişler kızım.
Evet şeyden sonra Super Nintendo dedik.
Nintendo 64, PlayStation 1, Jaguar'a, Maguar'a geldik ama hiçbirimiz Jaguar'ı bilmiyoruz. Niye Jaguar dedim ben?
Niye Jaguar dedik ki? Yok öyle bir şey.
Görmüştüğümüz yok. Ya PlayStation 1 Nintendo 64'ten ibaret sayalım o nesli. Ayıp edelim aslında. İnanılmaz çok fazla konsol var ama.
Ama bizde ne dedik? Bit pazarından çıkabilecek
evet.
Nostaljimizin olduğu ve kullandığımız şeyler.
O zaman 3DO'dan bahsedeceğiz.
3DO. 3DO'yu bir kere RGB
falandı. PlayStation zamanında hepimiz çok net yaşadık. AV bağlantısı olmayan ahşap kenarlı televizyonlarda RF modülatörlerle PlayStation 1'leri gayet güzel cayır cayır oynadık. Nintendo 64 Türkiye'de çok fazla olmadığı için benim gençken, çocukken Nintendo 64 ile çok fazla bir münasebetim yoktu. Ama olsaydı da benzer şekilde bir dönüştürücü GameCube mutlaka icat edilirdi. Türkiye'de AV'nin yaygın olmamasından dolayı.
Daha önce paylaştım bilmiyorum da benim Nintendo 64'te ilk karşılaştığımdaki takıldığım tek nokta, ulan kartuştan nasıl 3D oyun çıkıyor? Çünkü 3D oyun CD'den çıkar diye bir şey varmış kafamda. Kartuşu evirip çevirip ha bunlar biraz ağır demek ki içinde öyle de bir şey var diyerek mantığa bağladığım bir mevzuydu.
Güzel, güzel bir mantık kurmuşsun orada.
Zamanında evet RF'ten bağladık biz bunları ama PlayStation'ların kutularından çıkan Nintendo 64'ün de standart kompozit kablodur. Zaten biraz önce bahsettiğimiz gibi PlayStation 1, 1, 2, 3 utanmadan bu aynı kabloyu bize verip vurdular
evet,
kompozit.
Yani HDMI kabloyu vermiyor adam düşün yani.
PlayStation 1 halbuki çok çok güzel bir RGB sinyal destekleyen bir konsoldur ve bunların RGB kabloları vakti zamanını bilmiyorum ama günümüzde çok uygun fiyatlara bulabileceğimiz.
En basit o bulabileceğiniz hani çok kalın lisanslı kablolara falan gerek yok. Lisanslı kompozit kabloyu kullanacağınıza en adi gri RGB kabloyu, SCART kabloyu kullanın daha iyi olacaktır. İyi olacaktır derken nispeten. Eğer hiç kullanmamışsanız kafayı yiyeceksiniz.
Evet yani ben uzun yıllar retro ile ilgilenip çocuklukta PlayStation 1 ile yatıp kalkıp ondan sonra bir RGB kablo edindiğim zaman PlayStation'ı açar açmaz ya bu logonun köşeleri varmış diye böyle yani en basit şeyde bile çok fazla detaylar göreceksiniz ki düşük poligonlu cihazlarda da bu detayları görmek sizi fazlasıyla memnun edecektir.
Şey benim verdiğim tepki de şöyle olmuştu. Oldum sana PlayStation 1.5. Yani iki değil. Bir de değil. Bir kompozit yaşındı kafada. Çok keskin ve net bir görüntü alınca bir de o scanline mevzusu işin içine girince keskin görüntüyle birlikte çok kabullenilir. Hoş bir görüntü çıkıyor ortaya.
Fakat yavşak Nintendo, Nintendo 64'te bizi mahvetti ve cihazın üzerinde kendi desteklediği RGB çıkışı yok.
Yok.
Yani cihazı yalnızca kompozite mahkum ettiler ve bir de bunun üzerine kompoziti nasıl olsa bunlar CRT'ye bağlayacak deyip grafik çıkışının üzerine bir de böyle bir blur efekti verdiler. İyice böyle bir gavurlar şey der. Televizyonun ekranına vazelin sürülmüş gibi böyle bir sisli buhulu etki vardır. Bir de Nintendo 64'ün uzaktaki nesneleri çok iyi çizememesini de hesaba kattığımız zaman iğrenç bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Nintendo'dan yani NES'te bahsettiğimiz gibi Nintendo 64'ten de işte saf bir RGB ya da HDMI bir sinyal almak istiyorsak bu arada NES'in de yani HDMI çıkışları var. Sen bir konsoldan RGB görüntüyü, RGB sinyali aldıktan sonra onu komponent de yaparsın, HDMI de yaparsın. Hiçbir sıkıntı yok onda.
Dönüştürücü, harici dönüştürücüler var sonuçta.
Nintendo 64'ün de şu anda en popüler mod kiti bir HDMI mod kiti ve hatta o kadar derinlemesine bir mod ki bu sanıyorum sistemin artık BIOS'una falan da girerek evet, bu blur baştan etkisini de kapatıp bize güzel poligonların köşelerini gösterebiliyor. Fakat uygulanması en az NES kadar zor, yüksek lehim elektronik bilgisi gerektiren kasayı oyup başka
cep sohbetler telefonu tamircisi level'ında
aynen öyle
yapabilmeniz gerekiyor.
Yani çok büyük ihtimalle yurt dışında yaşıyorsanız parasını basıp bu hizmeti veren adamlara yaptırırsanız Türkiye'deyseniz de çok çok nazınızın geçtiği ve elektronikçi ya da bu işlerden çok iyi anlayan bir retro sevdalısı varsa böyle bir şey yapabilirsiniz. Kafaya taktıysanız ben bu N64'ten olabilecek en iyi görüntüyü almak istiyorum diye eBay'den hali hazırda modlanmış konsollara bakmanızı tavsiye ederim.
Bu arada Nintendo 64'ün RGB kiti iki tane. Bir normal RGB sinyal almak için, biri de az önce Durul'un belirttiği gibi HDMI deblur set yani blur efektini ortadan kaldıran iki tane seçeneğiniz
çok
mevcut.
Çok güzel bir görüntüsü var aslında blur'u evet kaldırdığımız zaman. Niye öyle gerizekalıca bir karar vermişler acaba?
Herhalde bir şeyin kısa yoldan halletmek istemişler. Bu yani grafikleri köşelerini yuva ne deniyordun?
Anti-aliasing. Ya tamam anti-aliasing yok. Oba! Bütün ekrana blur verelim. Böyle bir şey mi var ya?
Ne bileyim işte o varmış
yani çok, çok, ki. Çok tatsız bir karar değil mi sizce de? Yani sen şu anda 640'a 480 bir oyun oynadığını düşün 1080p monitörde. Yani monitörün hepsini mi blurlamak istersin ya da en azından tamam ya.
Tarlada fare çıktı diye tarlayı yapmış adam yani.
Çizgiler çarpık çırpık olsa da olur diye düşünürsün. Bundan sonra da PlayStation 2 ve Xbox geldi aramıza.
Peki arada Saturn falan var. Onlar da
Saturn atladık.
Saturn atlamamak lazım.
Doğru Saturn atlamamak lazım. Ben Saturn'u 30 yaşında aldığım için Saturn evet. Saturn'u anlatın abi. Siz daha iyi biliyorsunuz.
Şimdi Sega Saturn aslında çok az yani nostaljimiz olan konsollar falan dedik ama benim sadece küçükken şöyle bir mevzum var Sega Saturn'la. Arkadaşın evinde gördüm. Aa CD'li Sega konsol mu varmış falan diye şaşırmıştım. Ya da Sega'nın da PlayStation çıkmış gibisinden böyle karmaşık bir duygu yaşamıştım.
O daha güzel bir tepki.
Yani onun dışında bir şeyim yok. Sadece merak etmiştim. Çalışırken bile görmemiştim cihazı. Diyorsun.
Sen böyle deyince ben küçükken PlayStation istiyordum. Babam tamam hadi alalım dedi. Sonra gitti fiyatları bir gördü. PlayStation duruyor. Üstünde Sony yazıyor. Oğlumun Sony olmayanı yok mu? Sony çok pahalıdır demişti. İşte o zaman olsaydı Sega'sı da alalım PlayStation diye.
Sega'da ucuz değil. Daha pahalıydı. Daha az olduğundan. Tatsızlık. Evet.
Bunlarda da yani Sega Saturn'de de iki tane seçeneğimiz var. Bir kompozit olarak bağlayabiliyoruz. Çok kolay bir şekilde AliExpress'ten mesela her yerden bu bu kabloları edinebiliyorsunuz her yerde değil mi? İnternet işte siteleri vesaire. Bir de yine internetten bulabileceğiniz RGB kabloları var ki.
S-Video da destekliyor sanıyorum konsol.
Yani popüler olarak bulunabilenler bunlar S-Video da destekliyor olabilir. Ama ben kesinlikle bulunduğumuz coğrafyadan dolayı RGB eğer SCART'lı bir televizyonunuz varsa mutlaka ki SCART'lı bir SCART'lı kabloyu
kısa tavsiye ederim. Kısa yoldan şöyle bir şey yapabiliriz. Elinizde bir oyun konsolum var. Evet. RGB destekliyor mu? Evet. RGB bağla. Bu kadar. Flowchart bu yani. RGB desteklemiyorsa daha da işte S-Video'dur, kompozittir. Bunlara doğru aşağı inebilirsiniz ama RGB ya da komponent destekliyorsa mutlaka tüplü televizyon için konuşuyorum. Hani daha güncel konsollar için de RGB önereceğim. Şaşıracaksınız birazdan bir falan. RGB mutlaka RGB ile bağlayın. Konsolu alabileceğiniz en düzgün görüntü odur.
Eğer RF kablosu varsa eğer konsolunuzun elinizde sadece. Bundan başka bir seçenek yok mu acaba diye mutlaka bir araştırın.
Evet. Saturn bu arada Mega Drive gibi RF modülatörü de ayrı bir kutuda evet, veriliyordu da. Yani o nesildeki bir konsolu RF'ten oynamak tatsızlık.
Yani RF dediğimiz gibi sadece birinci nesil konsollarda veya ikinci nesil konsollarda düşünebileceğiniz bir seçenek olsun.
Evet. Saturn'a baktık. Ondan sonra ne geliyor? PlayStation.
Benim biraz önce daldığım Dreamcast. Dreamcast bunlardan biraz daha önce geliyor.
GameCube ve onların jenerasyonu sayabilir miyiz?
Tabii. Sayabilir miyiz değil. Sayarız yani. Dreamcast, PlayStation 2, GameCube, Xbox diye sayalım. Dreamcast'i anlatacak olursak Dreamcast garip bir konsol aslında. Biraz önce bahsettiğimiz her şey var. RF modülatörü var mı yok mu emin değilim ama kompozit de var, S-Video da var, RGB de var ve garip bir şekilde komponent var mı yok mu emin değilim ama bu konsol VGA destekliyor.
Evet, harici bir kutu evet, alarak veya içeriden modlayarak VGA görüntü de alabiliyorsunuz.
Ve bu konsoldan alabileceğiniz en iyi görüntü RGB değil de VGA aslında. Çünkü VGA aldığınız zaman RGB'den daha yüksek bir çözünürlükte en az RGB kadar temiz bir sinyal alıyorsunuz. Bunu da 4:3 formatında bir LCD monitöre ya da gönlünüz istiyorsa tüplü VGA monitöre bağladığınız zaman gerçekten zamanının Windows 98'li bilgisayarı kadar net bir görüntü alıp da diye şaşırabiliyorsunuz.
Burada şu sıkıntı olabilir belki. O tüplü monitörler genelde daha ufak boyutta ekranlar olduğu için televizyonun daha büyük ekranından biraz fedakarlık etmen gerekebilir. Çünkü VGA çıkışlı CRT televizyon bulunuyor mu ben?
CRT televizyon ben de hiç görmedim VGA
sadece
çıkışlı.
Sadece ekran boyutundan biraz fedakarlık yani, etmek gerekebilir. Ama zaman, alacağınız ürün tabii onu feda etmeye değecektir.
19 inç var değil mi? En yaygın bulabileceğimiz CRT. Ya var. Çok daha yüksekleri, widescreen olanları bile var ama.
Monitörde basit.
Evet evet. Şu an pazara çıksam ben ya da sahibinden nokta.com'a ikinci el bir CRT tüplü monitör almak istesem.
21'e kadar var.
21 var mı?
Olması lazım.
21 Dreamcast'te bayağı mutlu eder adamı ya.
21 olması lazım. Gördüm diye hatırlıyorum. Hatta Sony arkadaşım
var. Ya görürsün. Ama hani yaygınlık açısından.
Yaygınlık olarak 19 en yaygın.
Evet. 17-19 kullandık hepimiz. PlayStation 2'ye geldiğimiz zaman yine maalesef modülatörlerle görüntü alabiliyoruz. Hepsinden modülatörle görüntü alabilmemizin sebebi aslında PlayStation'ların hepsinin kompozit sinyali aynı pinlerden vermesi ve yani PlayStation 1 kablosuyla PlayStation 3'ten de yine AV görüntü alabiliyorsunuz. Yani bu aslında zannetmiyorum Sony yüreklendirsin bizi RF modülatörü kullanmak için. Kutunun içinden kompozit kablo çıkıyor. Her zamanki sarı laleler. Ayrıca de bağlayabileceğimiz en yüksek sinyal çeşidi de komponent ve RGB PlayStation 2'lerde. Komponent LCD televizyonlarda çok daha kolay oluyor. Açım ve 480p destekleyen geniş widescreen'i destekleyen oyunlarda gerçekten özellikle mesela konsolun grafik birimlerini iyice zorlayan oyunlarda gayet tatminkar görüntüler alabilirsiniz. Mesela Gran Turismo. Gerçekten ben ulan PlayStation 2 mi oynuyorum dedirtebilecek şekilde 1080i interlaced bir görüntü veriyor ama gayet de güzel veriyor yani şaşırtıyor insanı.
O PlayStation 2 döneminde ben hani konsolsuz dönem geçirdiğim için hani hiç haşır neşir olmadığım için çok bilemiyorum ama hani son yıllarda edindiğim tecrübelere dayanarak da RGB ve komponentin arasında çok dramatik fark olmadığını ama yine de LCD'de komponent kullanmanın sanki biraz daha renkleri canlı gösterdiğini söyleyebilirim.
İşte geniş ekran çözümü için komponent ya da 480p çözümü için komponent daha iyi. Benim şu an evde mesela arcade portlarını oynamak için tüplü televizyonuma PlayStation 2 yine RGB'den bağlı. Çok tatminkar bir görüntü veriyor.
Bu PlayStation 2'de bir de yani kompozit ve komponent kabloları değiştirirken menüden de bir seçim yapmamız gerekiyor değil mi? Yani direkt komponenti takınca bunda çalışmıyormuş deyip tekrar kompozite dönme gibi bir tehlike var
şöyle
karşımızda.
Şöyle olabiliyor.
Ekran yeşerdi diye ağlayabiliriz.
Evet. Şöyle bir şey olabiliyor. Mesela diyoruz ya tavsiye ediyoruz şimdi kaliteli görüntü için gidin o SCART'ı alın diyoruz.
Baksana Michelangelo gibi bir şey evet, geldi karşına.
Çok farklı yorumlanmış bir görüntüyle karşılaşabiliyoruz renk bakımından. Burada menüye girip menüden komponentten RGB çıkışa dönüştürmemiz gerekiyor. Söz konusu seçeneği.
Bundan sonra Xbox var.
Xbox PlayStation 2 ile neredeyse aynı diyebilirim. Video çıkışları bakımından. PlayStation 2'ye şöyle bir şey eklemek isteyebilirim ben. Teknoloji iyice geliştikçe daha sonra Wii'de de falan da bahsedeceğiz ya da GameCube'da da bahsedeceğiz. Bunların yani komponent çıkışı olan cihazları çok küçük kutularla HDMI'ye çeviren AliExpress'te ya da Çin satış sitelerinde minik cihazlar çıktı. Çok güzel cihazlar. İlk başta Wii için çıkmıştı. Aldık, kullandık hepimiz ve memnunuz. Biraz önce bahsettiğim gibi komponent sinyal HDMI'ye çok basit bir şekilde dönüştürüldüğü için ufak bir kibrit kutusu kadar cihaz bağlayıp PlayStation 2'mizin de ardına HDMI görüntü alabiliyoruz. Ha bu demek değil ki ben bunu bağladım artık benim PlayStation 2'm 720p bir görüntü verecek, HDMI oldu, HD oldu artık demek değil. Yalnızca standart komponent görüntüyü HDMI üzerinden giriş tamamen giriş çıkış kolaylığı olsun diye evet. Ya da her televizyonda komponent olmayabiliyor ya da HDMI bir monitörde kullanmak isteyebilirsiniz ki bazı problemler çıkabiliyor dönüştürücülerle. Böyle bir seçeneğimiz de mevcut.
Madem şimdi komponent ve HDMI mevzusunu bir arada konuşuyoruz, şunu da söylemek istiyorum. Birçok yeni LCD yani bu LED televizyonlardan alan arkadaşın yaşadığı bir dumur oluyor. Benim televizyonum arkasında ne kompozit var ne komponent var. Hayır arkadaşım, ikisi de o televizyonun arkasında var. Fakat sen onun aparatını kaybetmişsin. O kutudan çıkan stereo jack'a benzeyen bir ucu. Diğer tarafına da bir sürü o az önce lale, yonca ve çeşitli
inebatlara
benzettiğimiz dişi soketler bulunan
saçaklı
bir kabloyu sen kaybettiğin için şu anda o girişlere bir anlam veremiyorsun ya da arkasında bulamıyorsun. Çok dar kulaklık soketlerimizin girdiğine benzer bir kablo girişi mevcut arkalarında televizyonlarının. Buraya bu adaptör kabloyu mutlaka takmaları gerekiyor ve aynı kablo saçağı üzerinden hem komponente hem de kompoziti girebiliyorlar.
SCART için de benzer ufak dönüştürücüler olabilir. Evet. Çünkü SCART dediğimiz giriş de zebellah gibi bir giriş olduğu için artık kitap kadar incelmiş LCD panellerimizin üzerinde yer bulamıyor.
Televizyonun kalınlığını ikiye arttırabiliyor.
Ayrıca madem böyle ufak tipler, trikler veriyoruz. Benim televizyonum üzerinde yalnızca komponent giriş var, kompozit giriş yok mu bunun üzerinde diye ağlamadan evvel komponent bütün girişlere kompozit kablomuzu soka çıkara
sarı, acaba burada mı, acaba burada mı?
Evet, sarı ucunu.
Bende yeşilde çıkıyordu mesela.
Ki televizyonunuzun arkasını çevirebiliyorsanız veya kullanma kılavuzu elinizin altındaysa orada zaten hangi renk üzerinden kompozit verebileceğiniz yazıyor.
Evet, kompozit de alabiliyor bir tanesi bu komponent girişlerden. Yani illaki sarı girişi aramayın.
Evet, yeni televizyonlar için bu arada. Bu eski televizyonlarda böyle bir mevzu yok.
Aynen öyle.
Peki şimdi yeni hani hiçbirimiz herhalde yakın zamanda televizyon almadık ama şu anda hepsi HDMI'ye falan dönmüş durumda mı? Yani alınca zaten SCART göremiyoruz. Zaten VGA'da art bulunmuyor. Hani kompozit komponentler de gitmiş durumda mıdır şu anda? Biz var mı?
En son 4K televizyonları ben bilmiyorum ama 4K'dan bir önceki nesilde işte bu sağlam yani yüksek model televizyonlarda Cengiz'in bahsettiği gibi stereo değil. Daha da işte böyle kendine has bir konektörle yine bütün birimleri veren televizyonlar var. Böyle bir güzellik var. Televizyon teknolojisi LCD panelleri iyice incelediğinden dolayı artık televizyon arkasından ziyade bu LCD'nin sürücüsünü farklı bir DVD gibi kutuya alıp televizyonun altına alıyor.
Evet.
Ve artık gerçekten böyle çerçeveden daha da ince LCD paneller çıktı. Bu DVD gibi kutunun üzerinde de yer problemi olmadığından dolayı komponent, RF, SCART, enişte her türlü bağlantıyı bulmamız mümkün.
O kutuların da güzel tarafı oradan çıkan kablo ince bir kablo ve tek kablo.
Evet.
Televizyona gidiyor. Kablo kalabalığında örnek veriyorum televizyon duvara astın. Altına bir kanal atmak, bilmem ne yapmak ya da saçaklı durmak.
Aynen öyle. Fiber gibi çok ince bir kablo var. Hatta bazı televizyon standları bu şövalye gibi resim ayaklarına benziyor ve kablo da ayağın içinden gidiyor. Çok güzel, keyifli görüntü oluşturuyor. Ne retro şeyler konuşuyoruz biz böyle.
İşte sakın bunlardan almayın. Sakın bunlardan almayın.
Televizyon veya ekran tavsiyelerimizi de veririz zaten. Konsol ne kaldı abi?
Xbox dedik. Şimdi Xbox'ı da konuşmadık.
Xbox PlayStation 2 neredeyse aynısı dedik. RGB destekliyor, komponent destekliyor. Kutunun içinden kompozitle çıkıyor. Xbox ve PlayStation üzerinde optik ses çıkışı var. Bunu da aynen. Güncel ses sistemlerinize 5+1 ses sistemlerinize bağlayıp tek bir kabloyla 5+1 eğer destekliyorsa oyunlarınızdan ses alabilirsiniz. Xbox bu konuda bariz bir şekilde PlayStation 2'den neredeyse her oyunda daha iyidir.
Bir de bu nesle geldiğimiz zaman belirtmemiz gereken nokta şu. Her oyunun çözünürlüğü aynı değil.
Maalesef.
Yani bu kabloyu taktım tüplü de güzel. Ay bu kabloyu taktım LCD de güzel. Çünkü bazen tüplüyü aşan çözünürlükler olabiliyor oyunlarda. Ha bu ne anlama geliyor? Bu oyunları tüplü de oynayamaz mısın? Oynarsın ama daha yüksek çözünürlüklü bir ekranda daha iyi görünecekleri de kesin oyununa göre.
Oranları bile yani artık gelişen teknolojiyle kimi konsolların sonlarına yaklaşan geniş ekran desteklenen oyunlar çoğaldı PlayStation 2'de de Xbox'ta da. GameCube garip bir şekilde konsolu 4-3'e kitlemiş gibi gözüküyor. GameCube demişken...
Evet, doğru onda geniş ekran bir şey ben hiç hatırlamıyorum.
Yok Nintendo şeydi. Emülatörlerde bir şekilde sen hile hurdayla bazı oyunları şey yapabiliyorsun 16 ya 9'a getirebiliyorsun. GameCube demişken abi GameCube'un garipliğinden bahsetmek ister misin?
Hangisinden?
Neden iki tane çıkış var onun arkasında?
İster
abi. Hepsinde yok. Bazılarında var.
Bazılarında var.
Şöyle sadece görüntüyü bu DOL 01 miydi 101 miydi ben onu serilerini hatırlamıyorum ama.
DOL 01 miydi öyle bir şeydi.
Kod adını bilmiyorum ama ilk çıkanda
evet, yani dijital çıkışlı. Bu GameCube'lerin bazıları dijital çıkışa ve analog çıkışa aynı anda sahip. O yüzden de bunlara taktığımız RGB veya komponent kablolar biraz pahalı olabiliyor. Çünkü bu kabloların soketlerin içerisinde bu dijital veriyi yorumlayacak ve bunları analog sinyale dönüştürecek özel entegreler bulunuyor. O yüzden sıradan bir RGB veya sıradan bir komponent kablo alıyormuş gibi ucuza alamıyoruz söz konusu konsolun kablolarını. Ama eğer AV almak istiyorsak hiçbir sıkıntı olmadan yan taraftaki analog çıkışa takabiliyoruz. Yani kısaca şöyle özetleyebiliriz. Bir tarafı dijital çıkış bunların. Diğer tarafı analog çıkış. Normal SNES'e benzeyen çıkışı. Ama GameCube'den çok kaliteli görüntü almak her zaman da masraf anlamı.
Aynen öyle. Yani ya Cengiz'in bahsettiği gibi komponent kabloyu bayağı şu anda eBay'e gitseniz baksanız 150-250 dolar arasındadır bu komponent kablolar içindeki işlemcilerden dolayı. GameCube RGB'ye hiç denk gelmedim ben. Bilmiyorum, fikrim yok. Ve aslında bu...
Onu da RGB soket kafanın içerisinde galiba.
Yine dijitalet mi bağlanıyor?
Evet.
İlginç.
Benim lafını kesiyorum. Benim GameCube bir RGB kabloyla gelmişti.
Ah.
Acaba şey midir? Üstüne de Nintendo yazıyor.
Hayır, Nintendo yazmak zorunda zaten bu kabloların pahalı olmasının sebebi bu çipleri hiçbir şekilde...
Açılıyorsa bir açsın ama.
Klonlar, kloncular, üçüncü partiler yapamadı. Aslında şu an AliExpress'te aynı komponent kablo ya da aynı RGB kablonun çakması olsaydı kesinlikle 250 dolara falan da alınamayacaktı bu kablolar. Şöyle de bir ilginçlik var, onu da not edelim. Dijital out'tan sen komponent bağladığın zaman GameCube'a komponent bağlantı yalnızca 3 saçaklı, 3 konektörlü bir kablo. Ses çıkışlarında sen yine
analog kısmının
kırmızı ve beyaz RCA'den stereo olarak almak durumundasın. Biraz karışık bir bağlantı oluyor. Biraz önce bahsettiğim bu komponent sinyali HDMI'ye yorumlayan cihazlardan bir tanesi de GameCube için çıktı. Bak hemen kendimi yalanladım. Üçüncü partiler yok dedim. Aslında var.
Henüz var ama.
Ya bir tane adam
bu çok kısa süreci çıktı.
Yeni çıktı bu. 2017 yılında çıkmış bir şey. Hatta Meryl Jesus'ın kanalında bu videosu var.
Ama yine
var.
De sanırım bir Çinlinin daha el atacağı bir pratiklikte değil.
Zaten bu dönüştürücü de 250 dolarlık bir kablonun yerine geçtiği için kendisi de 100 dolar bir fiyatı var.
Çok üzüldüm.
Gel Ozan gel.
Ama bekliyorum orada.
Peki
değil mi? Ama bu HDMI kablonun yarattığı fark da gerçekten parasını hak ediyor neredeyse tırnak içinde Wii diye bir konsol olmasa.
Değil mi? Çünkü Wii'nin hem RGB kabloları oldukça ucuz hem de komponent kabloları oldukça hesaplı yani. Hiç öyle biri 10 lira biri 15 liraya aldık yani geçtiğimiz yıllardan.
İçinde de gerçek bir GameCube barındırıyor.
Evet, içinde de gerçek bir GameCube donanımı var. Artık o sinyali kendi içerisinde ne yapıyor ediyor bilemiyoruz ama sonuçta GameCube oyunlarınızı masrafsız bir şekilde RGB oynamak istiyorsanız Wii'den faydalanabilirsiniz. Piyasada Wii bulmak çok kolay.
Bu HDMI dönüştürücüler zaten Wii ile karşımıza çıkmıştı. Wii için de var ama Wii için olan dönüştürücü de ses için ayrı bir çıkış var sanki. Onu niye yapmışlar öyle?
Sen normalde sesi de standart sesi de HDMI üzerinden televizyona verebiliyorsun. Ama biraz önce bahsettiğim gibi sen bunu yalnızca televizyonda değil HDMI bir monitörde de kullanmak isteyebilirsin. Her HDMI monitörün ses çıkışı olmadığı için monitöre bağlayıp
speaker takabilirsin.
3.5 jack girişiyle ister kulaklığını takarsın ister ufak bir hoparlörü bağlayıp kullanabilirsin.
Peki onlar da ben kullanmıyorum. Siz kullandığınız için soruyorum. HDMI üzerinden sesi de alabiliyorsun.
Alabiliyorsun
yani.
Aynen öyle.
Wii'yi de konuştuk. Wii'den sonra gelen zaten PlayStation 3 ama PlayStation 3 bizim artık konuşacağımız çerçevenin içine giriyor mu? Belki PlayStation 1'lerin yanında çıkan RF modülatörü vardı ya onu PlayStation 3'e takarsak ve RF'ten görüntü alırsak belki retro yapabiliriz.
Büyük ihtimalle çalışacaktır. Biraz önce bahsettiğim gibi kompozit sinyalleri aynı pinde olduğu için ve bu RF modülatörler de kompozit sinyali yorumladığı için PlayStation 3'ü tamamen fantezi olarak siyah beyaz bir RF televizyona
bağlayabiliriz onda.
Şey var bir de az önce Wii'den de bahsettik ama Wii'nin bu sıralamaya girmesinin nedeni birincisi GameCube kontenjanından. Diğer özelliği de emülatörler için çok güzel bir makine olması. Emülatörlerinize doğru ayarları yaptığınızda RGB SCART kullandığınızda ve bunları bir tüplü televizyonla tamamladığınızda neredeyse orijinal konsolun sinyal kalitesinde ve sinyal özelliklerinde kaliteden ziyade aynı özelliklerde sinyal alıp orijinal konsol oynuyormuş gibi görsel bir sonuca ulaşabiliyorsunuz.
Evet, biraz önce bahsettiğimiz Master System, Mega Drive, GameCube ya da Super Nintendo hatta NES gibi konsolların hepsini RGB ile tek tek yatırım yapacağınıza bir tane Wii ve bolca emülatör RGB eşliğinde hepsini gerçekten jilet gibi tüplü televizyonunuzda oynayabilirsiniz eğer ki yüreğiniz emülasyon kaldırıyorsa.
Kaldırır ya. Ama Wii'nin ki de öyle bir emülasyon.
Yani
düşük çözünürlüklü emülasyon olduğu
evet,
için.
Evet 15 kHz veriyor ve özellikle bizim her zaman neredeyse her programda dile getirdiğimiz gibi Wii üzerinden orijinal kontrolcüleri kullanabildiğimiz için, yani NES, Super Nintendo ve GameCube kontrolcülerini doğal olarak bu cihazın üzerine bağlayabildiğimiz için olabilecek en güzel emülasyon deneyimlerinden birini veriyor bizce.
Bir de benim mesela şey diyecek olanlar olabilir. Mesela Xbox'ta da yapıyoruz, daha güçlü bir makine vesaire veya daha net, daha takılmadan yapıyor emülasyonları falan diyenler olabilir. Maalesef çözünürlüğü Wii kadar düşmüyor.
Onu bilmiyorum. Düşmüyor mu?
Düşmüyor. Yani ben öyle bir şey duydum.
Peki yavaş yavaş bir noktaları değinip toparlamak istiyorum. Bu girişleri çıkışları işte RGB'ye çevirdik, oradan işte AV'yi aldık, RF'den çevirdik falan. Bunları modlu olarak değil, kablo modu olarak değil de ayrıyeten yapan böyle dönüştürücü kutular var. Her şeyi birbirine çeviriyor. Örneğin sen PlayStation 3'te kullanıyordun. HDMI'yi VGA'ya çevirip VGA monitörden alıyordun. Bunların aktif çalışanları var, pasif çalışanları var. Aman abi bunlara hiç bulaşmayın ya da ihtiyacınız olursa bunları tercih edebilirsiniz diyecekleriniz var mı bu dönüştürücülerden?
Retro
harici var. Harici olarak standart. Evet, retrolar için.
Şimdi normalde ben bir retro işine girecek insana bir kere bir RGB girişli, yani RGB SCART'lı bir tüplü televizyonu tabii ki tavsiye ederim her şeyden önce. Ve retro cihazlarınız için RGB girişli bir tüplü televizyonunuz varsa başka da hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Çünkü üzerinde hem RGB giriş, hem RF girişi, hem de AV giriş mutlaka olacaktır bunların üzerinde. Ve retro cihazlar zaten başka bir şey desteklemiyor. Onun dışında eğer modern bir televizyonunuz varsa ve eve tüplü bir şeyi sokmam ben abi bu devirden sonra diyorsanız, bu kutular zaten hayat kurtaran şeyler. Çünkü dediğin gibi yeni televizyonlar zaten kağıt kadar oldu. Üzerinde soket yok, bir şey yok. Bir tane dönüştürücü kutuyu HDMI'ye bağlayıp bu kutunun üzerinden işlem yapmak tabii ki daha pratik olacak.
Mesela bende bir tane Avermedia'nın kutusu var. Girişler, kompozit giriş var üstünde. Komponent giriş var. RF giriş var.
Mis. Yani televizyon aslında.
DVI giriş var. Audio inputlar var. Ve DVI çıkış var. Yani bunları DVI monitöre.
Bu 9 voltluk HDMI'ye bir, da dönüşür yani.
9 voltluk bir adaptörle çalışıyor. Buna benzer bir çözüm denk gelirse kullanırsa, sizce bu, örnek veriyorum, Xbox komponenti DVI'ye çevirmem benim mantıklı bir iş midir? Mantıksız mı size göre?
Elindeki ekrana göre. Eğer komponent girişli...
Elinde de güncel, ya şöyle diyelim, 2011 yılından sonra da bir monitör var. 2012 yılından sonra da bir DVI
komponenti
monitör
komponente
var.
Komponente bağlama şansın yoksa HDMI'ye dönüştürmek mantıklı bir seçenek olabilir. Ama her sinyali HDMI'ye dönüştüren kutular var sonuçta. Bunların da fiyatları hem kendi arasında hem de hangi sinyal türünü HDMI'ye dönüştürdüğüyle orantılı olarak değişiyor. Eğer senin konsolun çıkış olarak RGB destekliyorsa, sen RGB'yi HDMI'ye dönüştüren bir kutu alacaksın. Tutup da ucuz diye kompoziti HDMI'ye dönüştürürsen alacağın kalite, alacağın sonuç çok kötü olacaktır. Ama tutup konsolunun verebileceği en yüksek kalitedeki sinyali HDMI'ye dönüştürürsen kaybın en azından çok daha az olacaktır. En azından çok saçma bir cümle oldu ama en azından daha az bir kayıp yaşayacaksındır gibi bir şey demek istedim herhalde.
Mesela bendeki HDMI'den VGA'ya dönüştürücü var monitörde PlayStation kullanmak için. PlayStation 3 o pasif dönüştürücüyle çalışırken PlayStation 4 aktif bir dönüştürücüyle çalışıyor. Pasifle
o da
çalışmıyor.
HDMI versiyonlarıyla alakalı olabilir. Bir de değindiğin noktayı açmak gerekirse tabii ki her dönüştürücünün içerisindeki o dönüşümü yapan çip ya klon olabiliyor ya da kötü kalitede oluyor ya da belli sinyalleri daha kaliteli, belli sinyalleri daha kötü dönüştürebiliyor.
Çin'den alacağınız bu 10 dolarlık dönüştürücü kutuların hepsinin çok kötü olacağının garantisini verebilirim.
Yani en azından en iyisi, en iyi tercihiniz onlar olmayacaktır. Ama dediğim gibi konsolun hem RGB'si var hem kompoziti var. Kompozit 10 dolara HDMI'ye dönüşüyor da RGB 60 dolara dönüşüyor diye bir hesap yaparsanız hep kötü olanı tercih etmiş olursunuz.
Anladım. O zaman sizlerden şöyle bir verebiliyorsanız tavsiye alayım. Eş dost arkadaş hep soruyor, yani bana da soruyorlar, size de mutlaka soruyorlardır. Abi bir tüplü televizyon almak istiyorum. Sizce ne alayım? Marka tavsiyesi istiyorlar ya da hangi özellikleri olsun? Sen zaten üstüne basa basa bir RGB giriş olsun diyorsun. Onun dışında tavsiye edebileceğiniz bir şey varsa alalım ve yavaş yavaş kapatalım, toparlayalım ortalığı.
Güncel bir tane Sony Trinitron televizyon bulurlarsa çok mutlu olurlar. Neden güncel diyorum? Çünkü siyah kasa olmayan böyle daha grili mavili Trinitron kasalardan bulurlarsa multi televizyon olacaktır. Yani Japonya'dan ya da Amerika'dan gelmiş kompozit görüntüyü, RF'i değil, kompozit görüntüyü olması gerektiği gibi renkli şekilde bize gösterebilecek. Trinitron
bize daha yeni bir tüp olacak içinde.
Evet. Trinitron dediğimiz zımbırtı tamamen Sony'ye özel lisanslanmış bir görüntü oluşturma teknolojisi olduğu için de diğer CRT'lerden daha düzgün görüntü vereceğinin garantisi var. Her ne kadar bazı farklı firmalara da ara sıra lisanslanmış olsa da. Yani onları kovalayacağınızı üzerine Trinitron yazan Sony'ler almanız daha iyi.
geniş ekran HD televizyonların dışında bir de 100 Hz tüplü televizyonlar var. Onlara çok bulaşmayın. 50-60 Hz'lik televizyonlar bizim için her zaman en güzel televizyonlar. Yine bu gerek light gun'lar yani oyun tabancaları konusu olsun. Hem de görüntünün oluşturulma biçimi olsun. 50-60 Hz'lik tüplü televizyonları tercih etmeleri daha iyi olur. Onlarda da zaten tüplü mevzunda 100 Hz ekstra bir durum olduğu için televizyonların kenarında genelde 100 Hz diye belirtilmiş oluyor. Yani mesela Sony Trinitron böyle yazıyor ya kenarlarına. Sony Vega yazıyorsa mesela Sony Vega'lar benim bildiğim kadarıyla 100 Hz. Onlardan uzak durmak gerekir eğer eski bir cihaz kullanacaksa. PlayStation 2 ve üstü için sıkıntı yok.
Anladım. Evet, benim aklımda başka soru yok. Sizin söyleyecekleriniz varsa alayım, yoksa dinleyenlere teşekkür edelim ve yavaş yavaş kapatalım.
Bugünkü programın özü retro konsolları mümkün olduğunca tüplü televizyonlara bağlanarak kullanın ve bu bağlantıda eğer mümkünse RGB olsun. Programın özeti bu.
Evet, dönüşüm yapacaksanız da konsoldan çıkabilecek en kaliteli sinyali dönüştürün. En ucuzu değil.
Bugün biraz daha teknik konuştuk geçen programa nazaran.
Tabii teknik konuların takibi de zor oluyor.
Biraz. Evet, eğer sabredip de buraya kadar dinlediyseniz lütfen konu hakkında abi çok teknik olmuş ya da böyle teknik konuları seviyoruz sevmiyoruz gibi mutlaka bir yorum atın. Beğenirseniz de videomuzu hoşumuza gider. Duru Varol, Cengiz Ermiş ve Ozan Sarı yanımdaydı ama Ozan Sarı'nın rahatsızlığından ötürü çok fazla konuya giremedi. Sadece yanımızda dinleyici olarak bulundu. Hepsine teşekkür ediyorum. Biz dinlediğiniz için size de teşekkür ediyorum. Bay bay.
Görüşmek üzere.
Bay bay.
Bay.
Burayı atabilirsin de yani komple.
Bir şey olsun.